Huzur arayan topraklar. Merhaba sayın dinleyiciler. Bu programımızda 36. yılını kutlayan İran devrimini ele alacağız. İran'da devrimi hazırlayan süreci ve devrim sonrasını konuşacağız. Devrimin bölgesel ve küresel politikalar üzerindeki etkilerine değineceğiz. Programa başlarken bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaralarımızı vermek istiyorum. 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21 nolu telefonlardan dinleyicilerimiz bize ulaşabilirler. Yine ortadoguda.huzur@trt.net.tr elektronik posta adresimizden de bize ulaşarak sorularınızı ve görüşlerinizi aktarmanız mümkün. İran devrimi ve sonrasını stüdyodaki konuğumuz Uluslararası Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. Kaan Dilek ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Hocam aynı zamanda Şii Araştırmaları Merkezi Direktörüsünüz. İran'da devrime giden süreci değerlendirerek başlayalım istiyorum programımıza. İran'da Şah'ın yıkılmasına yol açan süreci, entelektüellerin, sanatçıların, orta sınıfların özgürlük talepleri başlattı. Mollalar bu harekete son aşamada kır muhafazakarlığını harekete geçirerek katıldılar değerlendirmesi. Tarafları, devrime giden süreçteki tarafları açıklamada yeterli midir? Devrimi hazırlayan koşullar nelerdir?
Nispeten söyledikleriniz bir anlamda tabii bu hakikatin bir parçasına delalet ediyor ama biz üç tane temel yaklaşım içindeyiz. Yani İran devrimini analiz ederken zaten bu alanda yazılmış kitaplarda süreci şu şekilde analiz ediyor. İlk önce Safevilerin kuruluşuyla başlatıyor. Safevi devleti İran'da bir milli devletin, Şii bir devletin ortaya çıkışını gösteriyor. Daha sonra İran modernleşme hareketi olarak 1906'daki meşrutiyet ya da meşruiyet hareketi diyelim. Meşrutiyet başlıyor. Ve 1923'te Rıza Şah'ın, Kazak orduları komutanı Rıza Şah'ın bir darbesi var. Kacar yönetimini yıkıyor ve Pehlevi Hanedanlığı'nı başlatıyor. Bu süreç 1923'te Musaddık'a karşı yapılan bir darbe ve daha sonrası başlayan süreçler İran devrimine giden en kısa sürecimiz oluyor. Siyasi ve toplumsal olarak irdelediğimiz bir süreç oluyor. Sizin bahsettiğiniz süreç özellikle 1953 sonrası, Musaddık sonrası Şah'la, Muhammed Rıza Şah'la başlayan özellikle Ak Devrim olarak adı geçen bir reform sürecinin sonucunu ifade ediyor. Ama İran'daki devrimi hazırlayan sebepler dediğim gibi Safevilerin kuruluşuyla başlayıp ta Ak Devrim'e kadar yani 1970'lere kadar gelen bir sürecin yoğun olarak siyasal ve toplumsal yansımalarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.
Evet. Devrim sürecinin başarıya ulaşmasının ardından İran Özgürlük Hareketi, Milli Cephe, Tudeh Partisi, Halkın Mücahitleri Örgütü gibi çeşitli gruplar arasında o güne kadar örtülü olan iktidar mücadelesi de su yüzüne çıktı. Hümeyni devrimin temellerini sağlamlaştırmak için daha önceki iktidarların yaptığı gibi muhalefeti etkisiz hale getirmeye çalıştı. 36 yıl geçti devrimin üzerinden çok sayıda yazı yazıldı ve değerlendirmeler yapıldı. Ben iki değerlendirmeyi aktarmak istiyorum ve bu da soruyu bu iki değerlendirmeye bağlı olarak yönelteceğim size hocam. Asef Bayat geçtiğimiz günlerde yazdığı bir makalesinde Şiilerin siyasal İslam hareketi devrimden önce toplumsal bir tabana sahip değildi. Bundan sonra şekillendi, hızla toplumu ele geçirdi, dini temellerde yeniden inşa edilmeye başlandı ifadesini kullanıyor devrim için. Bu sizin az evvel Safevilerden başlattığınız değerlendirmeye aykırı bir duruş gibi. Muhafazakar politikacı Taraghi ise 35 yıl boyunca daha büyük türbeler, camiler, katılımı artan dini olaylarla İran'ın dini kapasitesi 10 kat arttı ve halkın ruhu yüceltildi diyor. Ve sonuçta da 1979 İran devrimi aslında bir karşı devrim olarak sonuçlandı şeklinde yorumluyor İran devrimini. Devrimin amacı ve sonucunu, devrim sonrası iktidar mücadelesini değerlendirir misiniz?
Şimdi Asef Bayat Hoca da çok iyi bilir. Yani burada acaba tam olarak söylediği bu mudur bilmiyorum. Yani belki metinlerin başına sonuna bakmak gerekiyor ama Şiilerin siyasal hareketi veya Şii ulemanın İran toplumu ve siyaset üzerindeki etkilerine baktığımız zaman yine Safevilerden bu yana çok ciddi etkileri olduğunu çok yazılmıştır. Bunu herkes de bilmektedir. Hatta şöyle söyleyelim, İran tarihi din adamlarının çok etkin olduğu bir tarihtir. Çok eskilerinden, hatta İslam öncesi bir dönemden örnek vereyim. Şapur, büyük şahlardan birisidir İran'da. Kendi döneminde bir Yahudi kıza aşık olmuştur. O dönemde krallığın getirdiği kurallar gereği İran'da krallar aynı zamanda Tanrı'nın gölgesi olarak algılanmaktadır ve dışarıdan başka bir aileden evlenmesi mümkün değildir. Şapur bu kızla evlenmek istediği zaman o dönemki Zerdüşt din adamları çok ciddi tepki koymuşlar. Onun şahlığını alacaklarını elinden söylemişlerdir. Yani bu etki, yani ulema etkisi ya da din adamları etkisi sadece İslam sonrası değil, İslam öncesi de İran'da çok güçlüdür. O yüzden bu bazı değerlendirmeler belki bu parantez açmış olur. Şöyle değerlendirebiliriz. İran devrimi olduğu zaman siyasi tartışmaları aslında yarım kalmış bir siyasi tartışma. Ne zamandan yarım kalmış? Özellikle meşrutiyet devriminden. Çünkü 1906'da meşrutiyet devrimi olduğunda bu devrim sürecini tamamlayamamıştır ve Rıza Şah'ın darbesiyle, yani Kacarların yıkılıp Pehlevi hanedanının oturmaya başladığı dönemle beraber, o darbeyle beraber yarım kalmış bir siyasi süreç. Bu siyasi süreç daha sonraları devam etmiş ve devrime
kesintiye
kadar...
Kesintiye mi uğradı bir anlamda hocam?
Tabii o modernleşme, demokrasi, meclis tartışmaları tabii. Evet. O süreç şeye kadar ertelendi. Yani Pehlevi dönemi iktidarları boyunca aslında devrim olacağı sürece kadar ertelendi. Yani devrim aynı zamanda bu tartışmaları da açan bir durum oldu. Devrim sonrası siyasi tartışmaların belki en önemli odağında demokrasi ve cumhuriyet tartışmaları vardı.
Evet. Bir kısım emperyalizme karşı duruş vardı.
Tabii kesinlikle.
Adalet,
tabii.
Sosyal adalet tartışmaları
vardı. Today gibi partiler, Milli Cephe falan anti-emperyalist tutumları vardı. Özellikle Musaddık dönemindeki tutumlarıyla zaten bu gruplar öne çıkmışlardı. Aslında devrim tüm bu tartışmaların içinde bir devrimdi. Hepsinin buna bir katkısı vardı. İçeride kalanlar ve dışarıda kalanlar olmuştu. Devrimle beraber iki temel aslında tartışmaya sıkıştı yapı. Birisi demokrasi tartışmalarıydı ve diğeri cumhuriyetle ilgili tartışmalar, devletin siyasi kimliğiyle ilgili tartışmalardı. Ama bu dönemde mollaların etkin olması bu tartışmalar daha farklı bir cepheden damga vurdu ve velayet-i fakih gibi bir siyasi sistem, evet, tanımlandı ve hakim olan siyasi anlayış bu oldu.
Yani devrime giden yolda birleşmiş olan, cephe içerisinde birleşmiş olan diğer gruplar bir anlamda tasfiye edildiler.
O tabii süreç içinde,
evet,
oldu. Yani birdenbire değil.
Birdenbire olmadı, doğru. Devrim sonrası siyasi yapıya geçmeden önce az evvel değindiğiniz kavram son derece önemli İran'daki şu anki siyasi yapıyı anlamak için. İki kavram var, Medeviyet ve Velayet-i Fakih. İran'da Şii ulemanın Şah'a karşı yapılan mücadeleyi Medeviyet inancına dayandırdığını görüyoruz. Devrim sonrası ise siyasi yapılanma Velayet-i Fakih'e dayanıyor. Bu iki kavram ne ifade ediyor hocam?
Şimdi Medeviyet dediğimiz şey... Şiiliğin kendi inançlarından mütevellit bir kavram. Biliyorsunuz Şia'daki en önemli inanç temellerinden birisi 14 masum inancı, 12 imam inancı. Bu imamların 12.si Mehdi. Ve bu Şii inancında küçük yaşlarda kaybolmuş, dünyanın sonuna doğru, kıyamete doğru geri geleceğine inanılan bir imam. Ve Şiilik kendi siyasi ve sosyal fıkhını oluştururken bunu temel almıştır. Bu temel çerçevesinde Şiilerin o gelene kadar beklemesi öngörülmüştür ve sürekli o tavsiye edilmiştir. Mehdi gelecek ve Şiileri ve o dönemki inananları, geldiği dönemdeki inananları kurtaracağına inanılmıştır. Mehdeviyet inancı aslında inkılaba veya devrime ters bir anlayıştır. Niye? Çünkü Mehdeviyet inancı içinde Mehdi'nin gelmesi beklenecektir. Devrimi yapanlar Mehdi olmadığına göre demek ki Mehdeviyet'e karşı da biraz aslında bir çalışma yapılmıştır. Yani Mehdeviyet Mehdi'yi beklemeyi esas alan bir yapıdır.
Yönetimi devrim yap değil.
Tabii devrim yapmayı değil. Hatta çok farklı hadisler o literatürde mevcuttur. O hadislere göre Mehdi'den önce hatta böyle bir takım siyasi ve devrimsel hareketlerde bulunmak da büyük günahlardan biri gibi algılanıyor. Yani devrim aslında Mehdeviyet'ten destek alan değil, Mehdeviyet'in aslında biraz daha farklı yorumu. Hatta ters bir yorumu da diyebiliriz. Ama Velayet-i Fakih tartışmaları, bu tartışmaları başlatanların literatürüne baktığımızda bu aslında peygamberden beri var olan bir tartışma. Kimilerine göre ise hayır, çok yeni bir siyasi tartışma. Ama mevcut haliyle İran'da siyasi düzeni tarif eden ve İran'ın rejimini tamamen kapsayan bir siyasi yapıdan bahsediyoruz. Kelime manasıyla bir fakihin vilayeti ve onun yönetimi anlamına geliyor. Aslında bunu İran'da tanımlarken şu şekilde de tanımlıyorlar. Velayet-i fakihi mutlak, yani bir fakihin mutlak yönetimi olarak da algılanıyor. Bu tabii çok uzun bir tartışma. Bunun neresinden tartışabiliriz bilmiyorum ama bu şu andaki
sadece
İran'ın...
Sadece kavram olarak açalım hocam. Çünkü şu anki İran'ın siyasi yapısını anlamamız için bunları da bilmek gerekiyor.
İran'daki rejimin temel yapısı ve anayasasında da yansıttığı yapı velayet-i fakih düzeni üzerine. Yani bir fakihin, bunu tanımlamışlar anayasada, fakih alim olmalı, arif olmalı diyor. Yani günün ilimlerine ve siyasi ilimlere ve güncel ilimlere sahip olan bir din adamının yönetimini, onun altında bulunan şuralar ve konseylerle beraber yönetimi öngörüyor.
Bir dini lider mutlak tanımlanmış.
Evet,
o zaman
kesinlikle anayasal olarak da bu tanımlanmış. Devlet tekasında işleyen tüm organizma bir şekilde ona bağlı.
Karar verici, son karar verici.
Hayır, karar verici değil ama tüm düzenleyici, karar alma mekanizmaları içinde yer alır.
Evet.
Temsilcileriyle ve diğer farklı organlarla. İster istemez sistemin en üst noktasını ve en üst noktasını teşkil eder. Bu sistem içinde bu fakihi seçen veya onu en azından denetlendiği söyleyen, bugüne kadar böyle bir denetleme işlemi yapmamıştır ama denetlediğini düşünülen veya denetlemesi düşünülen, seçmesi düşünülen bir konsey vardır. Hubregan diyorlar, yani bilginler ve alimler konseyi. Bu onun işleviyle ilgili, velayi fakihin, yani bu din adamının, yönetici din adamının işleviyle ilgili denetleme, seçme gibi işlemleri yapar bu konsey.
Evet, siyasi yapıyı da bu arada açıklıyorsunuz hocam. Evet.
Estağfurullah. Şimdi bu konsey aynı zamanda diğer kendi alt birimlerinde bulunan siyasi konseyleri de denetler. Bir şekilde onlara da nezaret eder, gözlemci ve denetmen olarak yer alır. Ve sonuçta aslında siyasi idare hem sosyal yapısıyla tamamen velayi fakihe bağlanır ve bir üst dini otorite ortaya çıkar İran'da. Rejimi kısaca böyle özetlemek mümkün.
Evet. Peki İran devrimindeki bu siyasal örgütlenme toplumsal yaşama nasıl yansıdı hocam?
İşte burada en önemli tartışmalardan birisi bu. Çünkü daha önceki Şii toplumlardaki, Şii inancın altında yaşayan topluluklarda din adamlarının toplumsal ve kültürel öğelere baskısı veya o öğeleri değiştirme ve dönüştürme talepleri çok yoğun değildi. Ama Şiiliğin bir siyasi otorite olarak ve modern zamanda siyasi bir otorite olarak İran'da ortaya çıkması, İran toplumuna bir kültür ve sosyal hayat tarzı da dayatmaya başladı. Bu sosyal ve kültür dayatması aslında daha çok kırsal bölgeden gelen insanların ve kırsal bölge anlayışının aslında bir sonucu olarak da ortaya çıktı. Yani bugün veli fakih sistemi içinde İran toplumuna dayatılan kültür ve sosyal hayat çok da hani kentli hayatın ötesinde belki biraz daha kırsalın değerlerini taşıyan bir hayattı. Ve en büyük tartışma da aslında İran'daki bu.
Evet. Devrim muhafızları ordusu sistem içinde rolleri gereği çok önemli bir politik figür. Yine devrim muhafızlarının yanı sıra İran'da başka güvenlik birimleri de var. Devrim muhafızlarının ve diğer güvenlik birimlerinin sistem içerisindeki önemine değinelim hocam. Neler söylenebilir bununla ilgili?
Ya şimdi dünyadaki tüm devrimler askeri birimleriyle ayakta kalıyor. Askeri birimleriyle hatta çoğu zaman bu devrimler gerçekleşiyor. İran'da da devrim muhafızlarının önem kazanması özellikle Irak Savaşı ile beraber ortaya çıktı. Yani devrim bir siyasi hareketti ama bir askeri güçle beraber daha sonra idame etti. İran devrim muhafızları hem devrime ulaşan süreç içinde şekillendi ama asıl şekillenmesi ve güç kazanması Irak Savaşı ile tabii. Irak Savaşı ile birlikte başladı.
Evet, 1979 yılı Orta Doğu güç mücadelesi açısından önemli bir eşik. İran, İslam devrimiyle Batı yalnız ve Arap olmayan bir Orta Doğulu olmaktan çıkar ve Arap Orta Doğu'nun güç mücadelesine katılır. Ayrıca 1967'den beri göreceli olarak yükseliş içerisinde olan siyasal İslam da önemli bir sıçrama kaydeder ve temel dinamiklerden birisi olur. O tarihlere baktığımızda bu yorumları yapmak bugünden daha kolay gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir müttefiki gider ve yerine karşıt bir devlet gelir. Bu değişim, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği bu değişime nasıl yaklaştılar? O dönemdeki Sovyetler Birliği de Orta Doğu'da egemen olmak isteyen bir büyük güç olarak. Ne dersiniz hocam?
İran devrimini şekillendiği dönem aynı zamanda Soğuk Savaş'ın sonlarına denk geliyor.
Evet.
80'li yılların başı İran devrimini başladığı yıllar. Aynı zamanda bu tarih Soğuk Savaş'ın da sonlarına yaklaşılan tarih. Yani Amerika'nın bölgede daha çok güçlendiği, Sovyetler Birliği'nin aslında biraz daha
geri çekildiği
bir dönem. Belki de devrimin başarıya ulaşmasındaki en önemli jeopolitik ya da o dönemki konjektürel koşullardan birisi bu. Sovyetlerin gücü azalıyor, Amerika'da bölgesinde gücü artıyor.
Çok da ilgili davranamıyor Sovyetler Birliği İran'daki
tabii,
olayla.
Yani iki tarafta,
Afganistan'da var tabii.
Tabii o dönemde Afganistan'da var. Hem bölgedeki dengeler de çok farklı. Soğuk Savaş'ın konjektürü İran devriminde ciddi yakından ilgilendiriyor ve aslında biraz da o şans oluyor devrim için diyebiliriz.
Evet. Dünya Bankası istatistiklerine baktığımızda 2013 verilerine göre İran dünyada 32. sırada büyüklük açısından. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla ise 2013 ulusal IMF verilerine göre 98. sırada İran. İnsani gelişmişlik endeksi açısından da 75. sırada. İran devriminden sonra Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımların bu tabloda etkisi büyük. İran aslında doğalgaz ve petrol ihraç eden bir ülke, büyük bir devlet. Bu yaptırımlar ve gerekçeleri nelerdir? Ekonomiyi bu denli sıkıştıran yaptırımların gerekçeleri nelerdir hocam?
Devrim siyasal tercihleri özellikle devrimden 2 sene sonra çok net ortaya çıktı. Yani velayet-i fakih sistemi ve yeni anayasanın onaylanması halk tarafından referanduma götürülmesi ve 1981'de onaylanması Tahran'ın yeni rejim tercihinin ve batılı ülkelerin tercihinin çok farklı yerlerde olduğunu gösterdi. Bu ister istemez batılı ülkelerde böyle potansiyel olan bir ülkenin çıkarlarının, tercihlerinin batıyla çok ters düşmesi ister istemez
yaptırımları
getirdi. Sizin dediğiniz gibi İran dünyanın en büyük ikinci doğalgaz yataklarına sahip. Aynı zamanda 4. büyük petrol yataklarına sahip bir ülke. Tüm bu potansiyeliyle çok daha belki büyüyebilecek bir ülkeydi. Ama dediğim gibi devrimin siyasi tercihleri Batı'nın siyasi tercihleriyle çok tersti. Taban tabana bir terslik söz konusuydu. Batı bu noktada belki Irak Savaşı ile başlayan, Irak-İran Savaşı ile başlayan bir süreçte elde etmek istediği devrim yıpratma sürecini belki başarıyla sonuçlandıramadı ama daha sonra ekonomik ya ambargolar ve tecritlerle İran'ı ciddi olarak gerçekten dizginleyebilir diye
terör'e
düşünüyorum.
Teröre destek vermesi bu konuda belirleyici olduğu gibi görünüyor. Böyle bir iddia var biliyorsunuz İran için. Yaptırımları nükleer programdan önce İran'ın teröre destek veren bir ülke olması nedeniyle bu yaptırımlar uygulanmıştı. Halen de uygulanıyor.
Evet,
ama
mevcut.
Evet, halen
tabii,
de
mevcut
uygulanıyor.
Bir takım örgütlerle ilişkilerinden ötürü uluslararası yaptırımlar hala devam ediyor.
Evet. İran-Irak Savaşı çok önemli. Konuşmamızın arasına girip çıkıyor bu savaş. 1980'de başladı ve 8 yıl sürdü. İki ülke insanları, bu çok sayıda insan, 1 milyonun üzerindeki kişi bu savaşta hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra mali kayıplar da çok yüksek oldu. İki savaşın İran ve Irak için, hatta Orta Doğu için etkileri son derece önemli. Ama biz bugün İran açısından bu savaşın sonuçlarından söz edelim hocam.
Devrimin aslında ilk gerçekleştiği yıllarda, daha devrimin baharında böyle bir savaşla karşılaşması bir yandan talihsizlik ama bir yandan İranlı kaynaklara baktığınız zaman bu savaş büyük bir nimet onlar açısından. Çünkü devrim güçleri kendilerini gözlerini açamadan daha anayasayı yaparken, daha yeni yeni rejimle ilgili çalışmalar içindeyken Irak Savaşı'nın başlamış olması onların tüm güçlerini cepheye yöneltmiş, birçok insan kaynağını elden vermesine neden olmuştu. Bu açıdan bir talihsiz olarak değerlendiriliyor İran'da. Ama aynı zamanda İran-Irak Savaşı devrimin ideolojik yapısının güçlenmesi, kendi milis güçlerini oluşturmasından da büyük bir nimet olarak algılanıyor.
Birleştirici bir...
Kendi içindeki devrim güçlerini muazzam birleştirici bir yapısından bahsediliyor. Tabii elbette çok büyük insan kıyımlarının olması bu savaşı bizim tasdik etmemizi imkansız kılıyor.
Evet, İran için böyle bir etkiye de yol açtı ama. İran'ın nükleer politikasına gelirsek hocam. İran bu nükleer enerji konusunda çalışma yapmayı kendisinde bir hak olarak görüyor. Ve taraf olduğu anlaşmanın hükümlerine dayanarak bunu söylüyor. Nükleer programı dış politikada güvensizliğe yol açtığı gibi bazen uzlaşma aracı olarak da kullandığını görüyoruz İran'ın. İç politika içinde birleştirici bir argüman olabiliyor nükleer program. İran'ın nükleer programını, yani nükleer silah üretimi ya da nükleer enerji diye ayırmıyorum, program diyorum genel olarak. İsrail, Arap ülkeleri ve Batı açısından değerlendirirsek neler söylemek mümkün?
İran'da nükleer programı, özellikle şunu vurgulamak gerekiyor. Devrim öncesine dayanan bir süreci var. Yani İran nükleer çalışmalarını devrim öncesinde başlatmış. Almanya ve Fransa ile Amerika ile bu konularda müzakereli, hatta çeşitli anlaşmaları var. Devrim sonrası, özellikle anayasanın referandumu sonrası zaten bu anlaşmaya iptal edilmiş. Yani İran devrim süreci öncesi bir nükleer çalışma başlatmış. Nükleer santraller kurmayla ilgili.
Şah döneminde başlamış bir çalışma.
Bir çalışma. Devrim sonrası uzun bir süre bu tabii şeyde kalmış. Askıda kalmış bir çalışma. İran bugün de baktığımız zaman 13 ülke elektrik satıyor. Elektriğini doğalgazdan çevrim santralleri üretiyor ve şu anda dünyanın ikinci büyük doğalgaz yataklarına sahip bir ülke olarak aslında nükleer bir enerjiye fiili olarak bir ihtiyacı söz konusu değil. Ama bence İran yönetimi nükleer çalışmalarla ilgili hem kendi yerel kamuoyundaki birleştirici gücünden istifade etmek istiyor. Aynı zamanda aslında İran'da daha büyük tartışmalara neden olacak sosyal bir takım konular, insan hakları gibi, demokratikleşme gibi bir takım tartışma alanlarının önüne nükleer bir tartışmaya çıkması aslında İran açısından bir fırsat gibi de gözüküyor. Yani İran'da nükleer tartışmalar içeride bağlayıcı, kaynaştırıcı bir etkiye sahip ve aynı zamanda dış dünya içinde İran'ın insan hakları ve demokrasi karnesine hücum edilmeyecek bir kale gibi duruyor.
Evet, İran bu dönemde Latin Amerika ile de iyi ilişkiler geliştirdi bu önüne konan sert esetleri kaldırmak adına. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerine bakarsak İran'ın bir kırılma yaşandığı söylenebilir mi hocam?
Ben şuna inanıyorum. Batı dünyası ve İran arasında aslında özde bir sorun söz konusu değil. Sadece siyasi tercihlerin zıtlıkları söz konusu. Tahran rejiminin mevcut eski dönemlerde elde ettiği veya savunduğu siyasi yapı Batı'nın çıkarlarına karşıydı. Özde bir sorun yoktu. Sadece siyasi tercihler sorunu vardı. Bu siyasi tercihler sorunu gitgide globalleşen dünya ile beraber biraz daha eşitleniyor gibi, biraz daha törpüleniyor gibi. Tahran'da bu arada tabii çok ciddi değişiklikler yaşadı. Kendi içindeki sosyal değişimleri, siyasal, ekonomik değişimleri. Ve Amerikan ilişkilerinde özellikle Irak Savaşı sonrası ciddi bir kırılma oldu. Biliyorsunuz Irak Savaşı süresince hem İran'la ciddi işbirliği yaptılar. Yani Irak'taki istikrarı sağlamak için. Aynı zamanda Afganistan'da da öyle. Afganistan'la da ilgili çok ciddi işbirliği söz konusuydu Amerika'nın.
Şu anda Suriye herhalde gündemde hocam.
Mutlaka, yani Orta Doğu ile ilgili Amerika iyi bir partner olabileceğini düşünüyor Tahran yönetiminin. Tabii Tahran yönetiminin bir takım tavizler vermesi de bu arada bekleniyor. Bu tavizlerin başında da sanırım İran'ın bölgedeki çok müdahaleci, çok farklı gruplarla ve ülkelerle ilişkilerini biraz daha dengeli tutması herhalde ilişkileri daha da sıcaklaştıracaktır.
Evet, konuşmanın tam burasında da Şii ekseni, Şii hilalini sormak gerekiyor hocam. İlk kez 2004'te Ürdün Kralı Abdullah tarafından kullanıldığını görüyoruz. Şii kontrolüne geçen Irak, Suriye'de Esad rejimi ve Güney Lübnan'da Hizbullah'ı içine alan geniş şeridi tanımladı Kral Abdullah. Ama daha önce 2003'te Amerika'nın Irak'ı işgaliyle beraber bu kavramda kullanıma sunulduğu da bir diğer gerçek. Eksen giderek büyüdü. Şii azınlıklar hepsi eksen içerisine alındı. Hatta son zamanlarda Pakistan'dan Fas'a kadar Şii topluluklar da eksene dahil edildi. Şii ekseni olgusu, algısı özellikle monarşiyle yönetilen Sünni ülkelerde ne gibi bir etkiye yol açtı? Karşı bir politika oluşumuna yol açar mı bu eksen?
Jeopolitik olarak evet, böyle bir şey söz konusu. Yani Şii toplulukların aynı inanç zümresinden toplulukların olduğu doğrudur. Bunların etkileşimi tarih içinde var. Bu da mümkün. Ama ben şöyle düşünüyorum. Kültürel farklılıklar, dil ve ırksal farklılıklar var. Bunun ötesinde bu jeopolitiği yönetebilecek bir dinamo olarak İran gözüküyordu. Ama İran'ın hem sosyal hem ekonomik hem siyasal yapısı böyle bir dinamoyu oluşturacak şeyde değil. Güçte değil diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir evet coğrafya vardır. Yani Şiilerin içinde yaşadığı, kendilerine Şii olarak addeden grupların yaşadığı ve bunu hilal şekline de benzetebilirsiniz falan. Ama bu coğrafyanın dinamosu olacak ülke İran ise bu kapasitede bir ekonomik güce sahip değil. Yani bu belki romantik bir şey var, ilişki var topluluklar arasında ama güncel hayat romantizme o kadar çok yer vermiyor. Siyasal olarak, sosyal ve ekonomik olarak bir güç.
aslında talep ediyor. Aslında kadar Hamas İran'ın yanındaydı. Bugün biraz geri çekildi ve Mısır'a yaklaştı.
Evet.
Şii Hilali içerisinde olan bir örgüt ya da siyasi yapılanma değil.
Değil, evet.
Dediğiniz gibi romantik bir yanı olabilir. Ama Orta Doğu dengelerin sürekli değiştiği ve dengelerin de çıkar üzerine oturduğu
kesinlikle.
Politikalara
yani
dayalı.
Bu sadece Şii inançlarından kaynaklı bir hareketin, bir dinamizmin böyle bir şeyi oluşturacağını, böyle bir hilali, böyle bir topluluğu oluşturacağını ben çok gerçekçi bulmuyorum.
Evet hocam, SİHA'nın Temmuz 2013 verilerine baktığımızda İran'ın nüfusu 80 milyon. Nüfusun çoğunluğunun %61'ini Persler oluşturuyor, %16'sı Azeriler, %10'u Kürtler ve devam ediyor bu. Dini dağılım ise %98'i Müslüman, %89'u Şii. Bu Müslümanların %9'u Sünni. Aslında şunu sormak istiyorum. Biz daha önce İran dediğimizde İranlıları ya da Acem diye bilirdik. Şimdi Pers diye ifade ediyoruz. Neden Pers? Bu böyle bir değişim oldu. İran'ın izlediği azınlık politikaları konusunda neler söylenebilir hocam?
İran'ın kültür milliyetçiliği dünyanın belki en güçlü kültür milliyetçiliğinden birisi. İran adını saydığınız tüm bu toplulukları, Belüçleri, Kürtleri, Azerileri, Azeri demeyelim, Türkleri ya da diğer Fars toplulukların hepsini evet. Bir İran topluluğu olarak, bir İran halkı olarak kabul etmek. Burada İran aslında bu şekilde ifade edildiği zaman bir coğrafyanın adı oluyor. Ve bu coğrafya üzerinde yaşayan tüm topluluklar İranlı olmuş oluyor. Yani onun Türk olması, Kürt olması, Beluç, Zaza ya da işte Fars olmasından ziyade İran toprakları üzerinde yaşamış olması onları bir İranlı kimliğine kavuşturuyor. Burada bir kültürel kimlikten bahsediliyor. İran Anayasası'nın 15. maddesinde İran topraklarında mevcut şu andaki İran toprakları üzerinde yaşayan tüm toplulukların ana dilinde eğitim görme, evet. Öğrenim görme, dili kullanma yetkisi var. Ama bugüne kadar kullanılabilmiş değil. Ne Türkler, ne de Kürtler, ne de diğer topluluklar bu anayasa maddesini yeteri kadar kullanamamışlardır. Siyasi bir engelleme söz konusudur bununla ilgili, 15. madde ile ilgili. Bunları zaten azınlık olarak görmemektedir İran. İran'daki azınlık tanımı daha çok gayrimüslimlere yönelik, yani Müslüm olmayan topluluklar. Bunlar kimlerdir? Yahudiler, Hristiyanlar, Zerdüştler.
Bahayiler, Zerdüştler.
Bahayiler de şey değil, Müslüman rejimin değil. Resmi olarak tanıdığı öyle bir mi? Şey grup değil. Zerdüştler, Hristiyanlar, Yahudiler ve
Mani dinli mensup olanlar
gibi bir takım
vardır,
diğer evet. Toplulukları azınlık olarak kabul ediyor. Bu azınlık grupları için mecliste siyasi olarak bir temsil şeyi sürekli var, sandalyesi.
Kaç sandalye hocam?
Sanırım 2 ya da 3 sandalye var ve sürekli evet. O gayrimüslimler tarafından dolduruluyor. Mecliste bir temsilleri söz konusu. Ha, güçlü bir temsil midir? Hayır, tartışmalı. Ama sonuçta bir sandalyeye sahipler temsil noktasında. Sosyal hayatlarına çok fazla bir şey yok.
Müdahalesi söz konusu değil.
Yani kiliseleri var, havraları var. Ateşkedeleri var, bunlar çalışıyor ve bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. İnsanlar bu dini törenlerini yerine getirebiliyorlar. Ama genel olarak İran'ın kendi anayasal yapısı ve düzenleyici kurallarından kaynaklanan bir takım belki sosyal hayata müdahale olarak algılayacağımız yapı var. Mesela herkesin hijablı olması gibi, tesettürlü olması gibi.
Sosyal yaşam içerisinde böyle bir zorunlu.
İster istemez gayrimüslimler de buna tabi olaraktan belki kısıtlanmış olacaklardır. Ve diğer topluluklar da bunu öyle görebilirler. Yoksa diğer taraftan gayrimüslimler çok fazla bir nüfus da kalmadı aslında. Yani
evet,
sonrası
demin sıraladığımızda istatistikleri çok da yüksek oranda değiller. %2, evet. 80 milyonun %2'si.
Yani, tahminen 25 bin kadar Yahudi kalmış. Yani 200 bin civarında falan bir Zerdüşt olduğu söyleniyor. Belki toplasanız bir o kadar da Hristiyanlardan bahsedebiliriz. Aslında çok büyük bir şey değil azınlık nüfusu. Mevcut kültürel kimliğin bir parçası olarak İran'da hayatlarına devam ediyor bu azınlıklar.
Evet, teşekkür ediyorum hocam. Seri ve güzel bir değerlendirme oldu. İran devrimi ve sonrasını stüdyodaki konuğumuz Uluslararası Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. Kaan Dilek'le değerlendirdik. Tekrar teşekkür ediyorum hocam.
Size de iyi yayınlar diliyorum bundan sonra.
Teşekkürler. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Nuri Göktaş'la birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.